Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Ömer Çelik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah Kur'an konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isim ve sıfatlarından bahsetmiştik. Bu programımızda ise daha çok Mekki surelerden hareketle Mekke dönemini ayetlerden hareketle izleyicilerimize aktaracağız değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsederken öncelikle ayet-i kerimenin ifadesiyle işte Allah ve melekleri Nebi'ye çokça salat ediyorlar. Allah rahmet ediyor, melekler istiğfar ediyor. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyete selam verin. Ayet-i kerimesi gereğince Ahzab suresi 56. ayet-i kerime biz de Efendimiz Aleyhisselam'a hem sevgilerimizi, saygılarımızı, salat ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve diğer bütün peygamberlere yine o vesileyle salat ve selam olsun diyoruz. Bir önceki programımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki isimleri Muhammed gibi, Ahmet gibi diğer efendim sıfatları işte müjdeci olması, beşir, uyarıcı olması, şahit olması, müzekkir olması gibi ve yine Efendimiz Aleyhisselam'a hitap eden ayet-i kerimelerin daha çok Yayhur Resul, Yayhur Nebi tarzında hep onun risaletini, peygamberliğini öne çıkaran hitaplar olduğunu.
İsminden ziyade risalet görevinin ön plana çıktığını söylemiştik.
Evet, evet. O şekilde bir Ya Muhammed hitabının olmadığını evet, Kur'an-ı Kerim'de evet. Bir saygı ümmetin peygamberi nasıl bir saygı duyulması gerektiği ile ilgili de Kur'an-ı Kerim'in bir edep talimi olduğunu söylemiştik. İnşallah bugünkü programımızda da biz tabii Efendimiz Aleyhisselam'ın 23 yıllık nübüvvet hayatını çok önemli hadiseleri ayrı ayrı inşallah nasipse konuşacağız bu programda. Evet, ama Kur'an-ı Kerim peygamberimizi, onun şahsiyetini, ahlakını, işte efendim peygamber oluşunu, vahyin başlangıcını ne şekilde anlatıyor? Bir giriş mahiyetinde bizim programları çekmiş oluyoruz. 2-3 program bu şekilde yani, yapacağız.
Yoksa ayrıntısı çok daha fazladır.
Tabii çok kesinlikle. Daha fazla ama Efendimizin hayatındaki o önemli hadiseler, evet. Yani tebliğinde, işte efendim hicretinde, diğer cihat fasıllarında onları inşallah ayrı ayrı müstakil bir halde işte nasipse konuşuruz. Evet, yine hocam. Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği ayetlerde yansıyan yönleriyle.
Evet hocam inşallah.
Şimdi Efendimiz Aleyhisselam tabii 40 yaşında peygamberliğe Cenab-ı Hak onu seçiyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de bu şey efendim bazı kelimesiyle kullanıyor. Göndermek veya ersele, risalet kelimeleriyle kullanıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam da işte hem Nebi hem de Resul olarak anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Resul Efendimiz Aleyhisselam'a bu vahyin başlangıcı bir Ramazan ayında Kadir gecesinde ve Mekke'ye yani Beytullah'a 5 kilometre takriben 5 kilometre yakınlığındaki Hıra, Cebeli Hıra, Efendimiz'in isimlendirmesiyle de Cebeli Nur. Yani önceki ismi Hıra Dağı, Cebeli Hıra ama vahiy geldikten sonra Efendimiz orasını evet. Çünkü vahiy nur çünkü.
Kur'an evet, vahiy ile nur, birlikte nura dönüşüyor.
Nura dönüşüyor. Yani nurun indiği. Peygamberimize evet. İşte nübüvvet nurunun, Kur'an nurunun efendim inmiş olduğu dağ anlamında Cebeli Nur oluyor. Orada bir Ramazan ayında ve bir Kadir gecesinde ve gecenin diyelim ki böyle işte seher vaktinde şöyle 2-3 gibi diyelim ki vakitte Efendimiz Aleyhisselam vahiyle, ilk defa vahiyle karşılaşmış evet. oluyor.
O zaman da bir inziva halindeydi.
Şimdi orada tabii Efendimiz Aleyhisselam bir vahiy hazırlanma süreci var. Şimdi Efendimizin 40 yıllık hayatına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de buna çok işaretler var. Mesela Yunus suresinde şu ifade kullanılıyor. Yani peygamber olup da kendisini yalanlayan halkına karşı, Mekkelilere karşı Efendimiz Aleyhisselam'ın kullandığı bir ifade var. Fakat lebistu fikum umran min qabli. Ya ey Mekkeliler, ben sizin aranızda daha önce yani peygamberlik iddiası bulunmadan önce uzun bir zaman kaldım aranızda evet. Ben.
Zuhur etmedim yani önceden
evet,
vardım.
Vardı, zuhur etmedim. Bir de siz benim nasıl bir kişi olduğumu biliyorsunuz. Evet. Yani işte doğruluğu, dürüstlüğü, güvenilirliği, sadıkul vadil emin Yani sözünde duran, yalan söylemeyen, kimse aldatmayan. Yani Efendimiz Aleyhisselam aslında o 40 yıllık peygamberlik öncesi hayatını, oradaki dürüstlüğünü insanlara karşı doğruluğun bir dili olarak takdim ediyor. Ayet-i Kerim buna dile getirmiş oluyor. Mesela Necm suresinde Cenab-ı Hak Efendimiz'i onları anlatırken وَمَا صَاحِبُكُمْ مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Efendimiz onları sahibi olarak isimlendiriyor. Evet. Sizin sahibiniz. Yani burada bizim bildiğimiz sahip anlamında olabilir. Yani sizi koruyan, kollayan, sizi iyiliği isteyen bir insan olarak bir de arkadaşınız. Yani yabancı birisi değil. Siz Muhammed'i çok iyi tanıyorsunuz. Dolayısıyla o aslında efendim yoldan sapmamıştır. Bir azgınlık yapmamıştır. Ve ma sahibikum bi mecnun.
Evet.
Bak sizin efendim bu arkadaşınız, sizin sahibiniz çok iyi bir insan. Sizin hayrınızı isteyen bir insan, aslında deli falan değil. Siz bunun efendim deli olmadığını siz de biliyorsunuz tarzında. Evet. Dolayısıyla o nübüvvet öncesi Efendimiz'in hayatı gerçekten çok bir ahlak abidesi, ahlakı bakımından çok mükemmel bir şeyi var. Hatta bununla ilgili yani bütün peygamberler böyledir. Onların peygamberlik öncesindeki şahsiyetleri çok yüceydi. Çok kerimdi, çok değerli insanlardı.
Evet, kesinlikle.
Ve Kur'an'da bununla ilgili hep böyle atıflar var. O siz onun efendim mesela Salih Aleyhisselam'a diyor sen bizde künte mercuven kablehaza. Ya daha önce diyor efendim gerçekten saygı duyulan bir insanlın sen diyorlar. Ey Salih diyorlar falan böyle. Nur suresinin 35. ayet kerimesinde nur temsili yaparken oradaki şu ifade yekâdü zeytuhâ yudî'u ve levlem temsesu nâr. Neredeyse o şeyin efendim işte o yağı, o kandilin yağı kendisine ateş değmese de kendiliğinden böyle efendim ortalığı aydınlatacak parlaklıkta idi.
Hmm.
Bu ayeti kerimeden bir yorumu da şudur. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam kendisine peygamberlik gelmese bile, kendisine Kur'an vahiy gelmese bile o nübüvvet öncesi hayatıyla insanlara neredeyse iyilikleri, doğrultuları anlatabilecek, onları aydınlatabilecek bir ahlaki güzelliğe sahipti. Hmm. Sahipti. Nurun ala nur, vahiy geldi. Zaten o 40 yaşında peygamberimiz zaten insan aydınlatacak bir olgunluğa erişmişti. Gelen vahiy onu efendim daha da ortaya çıkarmış
nurun
oldu.
Nurun ala nur oldu yani.
Ve
evet.
Nurun ala nur oldu.
Hmm.
Onun için işte burada Resulü Efendimiz'in vahiy hazırlanmasının çok hem Kur'an ayetlerinde izlerini görüyoruz hem de böyle bir tabloya karşı karşıya bulunuyoruz.
Yani her peygamber gibi Efendimiz de kendi kavmi içerisinde şahsiyetiyle ön plana çıkan, edebi ve ahlakıyla temayüz eden birisiydi. 40 yaşına kadar da bu durumunu zaten herkes tarafından malumdu. 40 yaşında böyle biraz daha inzivaya çekilmeye bir ağırlık vermiş gibi.
Tabii işte o Hıra çok enteresan bir isimdir. Yani Arapların, yani Mekkelilerin o dağa Cebeli Hira diye isimlendirmesinin bir anlamı var.
Hmm.
O da şu, Hıra kelimesi taharri kökünden geliyor. Taharri de araştırma demek.
Evet.
Niye bu anlamı vermişler? Çünkü Araplarda bir gelenek var. Ta belki İbrahim Aleyhisselam'dan daha devam eden, asırlarca devam eden insanlar böyle diyeyim ki ruhen sıkıntıya girdikleri zaman, daraldıkları zaman yani böyle efendim rahatlamak için manevi bir böyle rehabilitasyon yapmak için
evet.
Böyle efendim biraz manevi hakikatleri araştırmak için, derinlemesine düşünmek için oraya giderlermiş.
Kendi kendine kalmak için
tabii,
böyle
tabii.
Şeyler yapıyorlarmış.
Abdülmuttalip Efendimiz'in evet, dedesi orada gidiyor, demek ediyordu. Dolayısıyla bir, böyle bir gelenek var. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bu geleneği devam ettirenlerden bir tanesi. Ama işte bu peygamberlik öncesi oraya gidip de kalmaların daha uzun uzun olduğunu efendim biliyoruz. Ve efendim orada Efendimiz Aleyhisselam'a o Alak Suresi'nin ilk 5 ayeti gelmek suretiyle bu şey başlamış oldu.
Evet.
Başlamış oldu. O da tabii gelen ilk 5 ayet çok önemli. Nedir? Bu Yüce Kur'an'ın, Yüce Kitabımızın işte diyelim ki tamamlandığı zaman 6236 ayet olan diyelim ki bu kadar Fatiha'sına kadar büyük bir kitabın Peygamberimize ilk inen ayetlerinin Alak Suresinin ilk 5 ayeti olmasının tabii ki bir özel anlamı var
evet,
yani.
Mutlaka.
Özel hikmeti var. Başka bir ayette gelebilirdi. Fatiha gelebilirdi, Bakara'da hangi bir ayette gelebilirdi. Başka diyelim ki bir konudan bahsettik gelebilirdi.
Ama niye o?
Evet, niye o? Burada gerçekten yani kitabımızın, yüce dinimizin Allah'ı tanımaya, okumaya, Allah'ı tanımaya, insanı tanımaya, efendim, varlığı tanımaya, işte efendim okumaya, yazmaya, kaleme ne kadar ehemmiyet verdiğini ortaya koyan ayet-i kerimeler burada. Çünkü 5 ayet 2 defa ikra geçiyor.
Kalem efendim, geçiyor.
Kalem geçiyor. Kalemle efendim öğretme geçiyor. Falan böyle. Yani sağından bakıyorsun oku, yaz, öğren. Solundan bakıyorsun oku, yaz, öğren. Yani işin temeline ki Efendimiz Aleyhisselam ümmi bir insandı. Yani ayet-i kerime ifadesiyle وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُوا بِيَمِنِكِ زَلَّرْتَ بِالْمُبْدُرُونَ Bu ayet-i kerime açık. Ankebut suresi 48. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak 47. ayet-i kerimede çok açık bunu söylüyor. Sen diyor daha önce diyor ne sağ eline yazmış bir insan ne bir kitap okumuş bir insan değildin.
Evet.
Ümmiydin. Ya ümmi peygambere Cenab-ı Hak bir kitap indiriyor. Ledün ilim bu indiriyor. Ve o ümmi peygamberden yapacağı bütün tebligatının vazifesinin temeline okumayı, yazmayı, kalemi öğretmeyi, Allah'ı tanımayı, varlığı tanımayı, ilmi,
evet,
irfanı yerleştiriyor.
Hepsini birbiri ilintili kılıyor aslında yani. İlim, tabii, irfan, kalem, kitap, okumak bunların hepsinin götüreceği bir marifetullah bilgisi var. Tabiri caizse bunu işaret ediyor.
Evet, gibi. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim bilgiyi önemseyen bir kitap, ilmi önemseyen bir kitap ve bütün işlerin hep doğru bilgiye, ilme uygun tezde yapılması gerektiğini bunu söyleyerek başlayan bir kitap olduğunu görüyoruz.
Bu şekilde ilk vahiyler nazil oldu.
Oluyor.
Efendimiz'e nasıl bir yankı uyandırdı hocam? Yani sonuçta ilk kez karşılaştığı bir durum. İkra diyor kendi kendine. 5 ayet nazil oluyor. Sonra bir daha da kayboluyor. Efendimiz ne hissetmiştir?
Kasas suresinde bir ayet-i kerime var. O ayet-i kerime çok dikkatimi çeker. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ وَلَكِنْ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنَّنَ ظَاهِرِ لِلْكَافِرِينَ Şimdi Resulüm diyor, sen diyor daha önce sana peygamberlik vermeden önce sana bir kitap verileceğini hiç ummuyordun.
Hmm.
Böyle bir beklentin yoktu. Böyle bir recan yoktu. Katımızdan rahmet olsun sana verdik. Ama sen de bundan sonra asla kafirlere bir arka çıkmayacaksın. Ona yardımcı olmayacaksın. Şimdi çok ilginç bir şey bu. Yani bir şeye talip olma, bir şeyin beklentisiniz olma veya olmama durumu bu manevi hallerde peygamberlik başta olmak üzere çok ayet önemli bir şeye temas ediyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirine baktığımız zaman veya bağlantılı konulara baktığımız zaman belki ehli kitabında etkisiyle o bölgelerde bir peygamber beklentisi var.
Vardı, evet.
Ehli kitabın zatı var. Onların da efendim konuşmalarının etkisiyle Mekkeliler de var. Yani bir peygamber gelecek. Hatta ismi Muhammed olacak gibi. Sırf bu sebepten dolayı belki bizim evladımız peygamber olur diye çocukların ismini Ahmet Muhammed koyan aileleri vardı. Hmm. Ama Abdülmuttalip torunun ismini efendim bu masada koymuş değil. Belki bize gelir diye düşünüyorlardı. Hatta efendim yine Zuhruf suresinde وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجِمْنَ الْقَرَةِينَ عَظِيمٍ Ya bu Kur'an-ı Kerim işte Mekke Medine'de iki tane büyük adamın birisine gelmesi lazım. Muhammed'e değil. Tarzında evet. Yeni bir beklentinin bir yansımasını burada
görüyoruz. Yani Efendimiz
görüyoruz.
Kendinde beklemiyor, toplum da Efendimiz de beklemiyor böyle bir görevi.
Tabii beklemiyor. Yani Efendimiz beklemiyor, toplum da peygamberimizden
evet,
beklemiyor.
Evet.
Dolayısıyla böyle. Dolayısıyla yani ruhen ben işte efendim ahlaklı bir insanım, zaten efendim şöyle söyleyeyim, bir peygamber bana gelir tarzında Efendimiz iç dünyasında bununla alakalı bir ricanın olmadığını
görüyoruz. Evet.
Dolayısıyla Hıra Nur Dağı'nda ilk vahiyle karşılaştığı zaman tam aradığım buldum işte buydu tarzında Efendimiz böyle sevinerek geldiğini görmüyoruz.
Evet, bir dehşete düşüyor.
Tam tersi dehşete düşüyor, korkuyor, acaba diyor bu gelen neydi diyor, rüya mı gördüm diyor.
Bana bir fenalık
evet,
mı oldu?
Fenalık mı oldu, aklım mı efendim biraz yani zihinsel bir efendim rahatsızlık mı yaşıyorum tarzında Hazreti Hatice Validemize geldiği zamanki yaptığı konuşmalar hep bu minval üzere. Dolayısıyla Efendimiz'in çok şok olduğunu, çok şaşırdığını, beklemediği bir olayla karşılaştığını ve onun bir hazmetmesinin de kolay olmadığını görüyoruz. Çünkü ilk beş ayet geldikten sonra bir müddet ara veriliyor. Bu bir sene olabilir, altı ay, bir sene, üç seneye kadar bir tarih belirliyor siyer kitapları. Ama yani bir manada o ilk şoku atlatması, ilk gelen efendim o aşıyı, aşının tutması, kendisini diyelim ki efendim psikolojik olarak efendim böyle hazırlaması noktasında bir süre yaşadı. Yaşandıktan sonra da bu kez diğer ayetler gelmeye başlıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'e ikinci olarak gelen ayet-i kerimeler bu kez işte ibadete Efendimiz'i ibadete teşvik eden ayet-i kerimeler geliyor. Mesela Müzzemmil suresinde evet. Gece ibadeti.
Kumilleyle illa kayla.
Tabii illa kayla. Uzun yani o sure aşağı yukarı efendim yani gece ibadeti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti çerçevesinde yani örülen bir muhtevaya sahip. Dolayısıyla hem peygamberlik yükünü kaldırabilmesi, o vazifeyi yapabilmesi, hem o peygamberlik emaneti taşıyacak bir manevi olgunluk elde edebilmesi, hem etrafında inanan insanların da yine o Allah'a kulluğun gereğini yapabilmesi, sabrı gösterebilmeleri evet. noktasında ayet-i kerimeler Efendimiz'i ve yanındaki Müslümanları bir böyle yoğun bir gece ibadeti terbiyesine tabi tuttuğunu görüyoruz.
Kesinlikle.
Evet.
Müddessir Suresi de hocam akabinde gelen ayet-i kerimelerde hem Efendimiz'e hem de çevresindekilere böyle bir vizyon, bir misyon, bir çevre yüklüyor işte.
İşte daha sonra geliyor evet. tabi o. Çünkü Resulü Efendimiz Aleyhisselam açık tebliğe başlamadan önce bir müddet böyle gizli gizliye
evet.
tebliğ yaptığını. Efendim işte Hazreti Hatice Validemiz, Ebubekir Sıddık Efendimiz, Hazreti Ali işte benzeri sahabeler onlarla işte namaz kılmaya başladığını. Ama bu namazı açıktan kılmadığını. Hatta Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bizi diyor Allah Resulü alırdı diyor. Yani ortalıkta böyle bir insanları ne yapıyorlar falan tarzında bir durum tehlike olmasın diye bizi alırdı diyor. Şeye götürürdü. Mekke'nin vadilerine götürürdü. Gizli gizli orada namaz kılardık buyuruyor. Yani bu şekilde. Yani dinin Efendimiz Aleyhisselam'a peygamberliğin ve dinin namazla başladığı ile ilgili bir şey görüyoruz burada biz. Namazın ehemmiyetini görmüş oluyoruz.
En başından itibaren varmış aslında.
Çünkü Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte diyor ki bana Cebrail geldi. Bu ilk vahiyleri getirdikten sonra insan suretine geldi. Ve bana guslü, abdesti, namazı öğretti. Ve diyor o şekilde Efendimiz namaz kılmaya başlanıyor. Yani din, İslam namazla başlıyor. Namazla başlıyor. İşte Kur'an ilk ayette başlıyor.
Birlikte,
temel ibadete başlıyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam artık kendisinin Allah'ın peygamberi olduğuna ikna olduktan ve psikolojik olarak da buna hazırlandıktan Cenab-ı Hak çünkü orada bir müddet böyle bir hazırlık dönemini geçtiğini görüyoruz. Çünkü buna ihtiyaç vardı.
Evet.
Yoksa bugün hemen peygamber oldun yarın kalk efendim tebliğ et tarzında Resulü Efendimiz'in evet. de henüz o noktada ona hazır olmadığını görebiliyoruz.
Memuriyet gibi bir şey değil. İmza atı yarın başta olmuyor.
Değildi. Evet. Yani
sindirmek gerekiyor.
Olduğu gibi değildi. Sindirmek gerekiyor. Evet, onun kendi şeyine inanması gerekiyor. Çünkü Resulü Efendimiz kendi davasına, kendi peygamberliğine, kendi getirdiği dini hak din olduğuna ne kadar inanırsa o şekilde efendim ancak efendim diğer insanlara bunu aktaran tebliğ etme söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bu gerçekten sonra peşinden işte Müddessir Suresi'nin geldiğini görüyoruz. İşte demin de size arz ettiğiniz gibi Müddessir Suresi'nde ilk ayetler tabii. Peki süre komple tamamen gelmemiş olabilir. Ama ilk ayetlerde Efendimiz'in kalkıp açıkça bir tebliğde bulunması, insanları artık uyarması, dini açıktan açığa insana tebliğ etmesi emredildiğini görüyoruz. Ama orada aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın örnekliğinde Allah'ın dinini tebliğ edecek insanların çok temel özelliklerine yer verildiğini görüyoruz. Nedir onlar? İşte ya yüz müddessir kum fe'nzir. E işte efendim elbisesine bürünmüş olan peygamberi kalk efendim insanlara artık o Allah'ın dinini anlat. Tevhide anlat, namazı anlat, ahlakı anlat. Ve rabbeke ve siyabeke tahir.
Elbiseni temiz tut.
Evet. Yani ahlakın güzel olsun, elbisen tertemiz olsun. Yani kılık kıyafetin her şeyin, tıraşın her şeyin. İnsanların önüne çıkıp da ben Allah'ın peygamberiyim. Gelin sözümü itimat edin dediğinde insana bakıp da böyle peygamber mi olur? Böyle
demesinler diye.
Demesinler evet. ya. Tertemiz. Efendim Rabbini büyük de diyor. Vela efendim temnun testeksir. Yani ahlakın güzel olsun. Yaptığın iyi kimsenin başına
evet,
kalkma.
Başa kalkma diyor.
İnsanlardan bir beklenti ise bir menfaat bekleyerek efendim bu işi yapma. İşte bütün kötülükleri terk et, putları terk et tarzında efendim böyle bir tebliğ ya Efendimiz Aleyhisselam başlamış oluyor yani bu ayet-i kerimeyle beraber. Ve en önemli bir ayet-i kerime Şuara suresinin 214. kerimesinde de Cenab-ı Hak öncelikle bu tebliğin yakın akrabadan başlamasını emrediyor.
Evet. Ve enzir aşiretekel akrabin.
Ve bu ayet geldiği zaman Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Diyor ki bu ayet gelince diyor. Efendimiz bana dedi ki ayet geldi işte Haşim oğullarını yakın akrabayı ben tebliğ etmem Cenab-ı Hak emrediyor. Onları topla bir yemek yap onları davet et ben onu anlatayım diye. O şekilde bir yemekli bir toplantıyla ilk tebliğin yaptığını görüyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselam orada da insanlara tebliğ ederken ben peygamberim Allah beni şunu gönder demeden önce Efendimiz Aleyhisselam o toplanan insanlara önce kendi doğruluğunu, güvenildiğini onlara ikrar ettirdikten sonra yani
evet.
bir onlara bir Müslüman şahsiyeti, bir kimliği gösteriyor. Ey diyor Kureyş, ey diyor Haşimoğulları, ey amcalarım, dayılarım siz beni nasıl bilirsiniz? Şu dağın arkasında bir düşman ordusu var, size saldıracak desem bana inanır mısınız? Hepsi bir ağırdan diyorlar ki ya Muhammed biz sana efendim inanırız. Çünkü bugüne kadar bak 40 yaşına geldin. Bugüne kadar bize efendim hiçbir defa yalan söylemedin. Kimseyi aldattığına şahit olmadık. Bir hıyanete şahit olmadık. Tabii ki inanırız. Deyince Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Allah sizi tevhide davet ediyor. Evet. İşte efendim akşam uyur gibi öleceksiniz. Sabahleyin uyanır gibi kalkacaksınız ve ahiret var. Ona göre efendim kendinizi o ateşten koruyun diye tebliğine başlamış oluyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın bu dönemle alakalı ve Cenab-ı Hakk'ın Resulü Efendimiz Aleyhisselam'a o peygamberlik lütfunun ne kadar ehemmiyetli olduğuna da alakalı bu safhada ben iki sureye ben temas etmek istiyorum. Sevban Hocam. O da Duha ve İnşirah süreleridir. Zaten o sürelerde Efendimiz'e o ilk vahiyle gelmeye başlayıp da bir ara bir müddet birkaç gün işte 15 gün civarında bir vahyin ara verilmesi yani kesilmesi fetrül vahiy gibi bunun peşinden gelen efendim süreler ve ayet-i kerimeler ama bu sürelerde Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a olan gerek peygamberlik öncesi gerek peygamberlikle beraber ne kadar büyük ikramlarda nimetlerde bulunduğunu nasıl efendim şerefini şanını artırdığını tabii anlatıyor bu sürelerde. Bu süreler aynı zamanda Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bize yani Kur'an-ı Kerim'in diliyle onun nail olduğu nimetler, onun şahsiyeti, yüceliğini efendim anlamış oluyoruz. Şimdi Duha suresinde yeminle başlıyor Cenab-ı Hak. Sonra büyük müjdeler veriyor. Rabbin sana efendim verecek, sen razı olacaksın. Senin efendim geleceğin daha hayır olacak, şimdi daha hayır olacak. Onun için sen Allah'a kulluğa, peygamberliğine, bunun efendim vazifene devam et.
Bir motivasyon veriyor aslında.
Rabbin sana asla darılmadı. Evet. Seni terk etmedi. İşte efendim gecelerin peşinde nasıl gün kuşluk geliyorsa efendim gelecek günler aydınlık olacak evet, tarzında. Evet. Şey. Orada Efendimiz Aleyhisselam 3 tane önemli yönünü bize aktarıyor. Bir, seni yetim buldu barındırdı. Efendimiz Aleyhisselam'ı. Yetimliğin dikkat çekiyor.
Evet.
Ve nasıl onu Abdülmuttalib'in, Ebu Talib'in yanında nasıl koruduğunu, kaybolmasına, zayi olmasına müsaade etmediğini. Seni diyor dinden iman habersiz buldu. Diğer Mekke'den birisiydin. Güzel ahlak sahibiydin ama şeyi bilmiyordun, dini bilmiyordun, evet. Kitabı bilmiyordun. Ya makunte diyor ki efendim.
Makunte tedrimel kitabı verir iman.
Sen diyor daha önce kitabı da bilmiyordun, imanı da bilmiyordun. Sen de insandın, güzel evet. Ahlaklıydın ama dinden haberin yoktu. Seni böyle efendim bu işleri bilmez buldu ve seni hidayet ederdi. Peygamber yaptı kitabını derdi. Seni fakir buldu, efendim zenginleştirdi.
Evet.
Onun için sen de ne yapacaksın? Yetimi ezmeyeceksin. Dileni efendim kovmayacaksın. Ve Rabbinin nimetini efendim anlatacaksın. Dolayısıyla böyle çok önemli bir misyon yüklemiş oldu. Yani büyük nimetlere karşılık ondan bir sorumluluk yüklemiş oldu Yüce Rabbimiz. İnşirah suresinde de Efendimiz Aleyhisselam yine peygamberlik öncesi o toplumdaki gayri ahlaki o bozulmaların Efendimiz'e nasıl bir ruhunda ona hüzne sebep olduğu dile getiriliyor. Rabbin senin diyor efendim göğsünü açtı diyor. Sırtını kıran diyor efendim o yükü diyor kaldırdı.
Kaldırdı evet.
Neydi o yük? O yük Efendimiz o çok merhametli olan, çok akıllı olan, dürüst olan Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı toplumdaki o insanların o sefaleti, perişanlığı. İşte efendim haksızlıklar, zulümler, efendim
cahillikler diğer, hocam.
Cahillikler. Evet. Bunlar tabii Efendimiz çok üzüyordu. Efendimiz'i peygamber yaparak, vahiy indirerek Resulü Efendimiz Aleyhisselam aslında o toplumu nasıl ıslah edeceğinin yolunu evet. göstermiş oldu. Ve
yani
onun,
o kaybolmuşluğun reçetesini gösterdi bir anlamda.
Tabii ki onu göstermiş oldu ve orada وَرَفَعَنَلَكَ زِكْرَكَ diyerek Efendimiz Aleyhisselam'ın şanlı şerefini
yücelttiğini
bile getirdi. İşte sabırla efendim vazifesini yapmaya teşvik eden ayet-i kerimeler gelmiş oldu. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde hem peygamberliğe başlamış oldu hem tebliğ başlamış oldu. Ama tabii bu tebliğ başlayınca da aynı zamanda da çok büyük
zulümler başladı.
Zulümler, zorluklarla efendim başlamış oldu.
Mekkeliler güllük gülistanı karşılamadılar efendimizi.
Tabii karşıladı. Çok zorluk oldu. Dolayısıyla bu noktada sürekli Efendimiz'e hep sabrı, yani Efendimiz'e ve beraber Müslümanlar Mekke döneminde hep sabrı, efendim i'raz, yüz çevirmeyi, affetmeyi, Efendim saffetmeyi, cezalandırmamayı, sabrı telkin eden yüzlerce ayet geldi.
Hepsi de bu bağlamla alakalı aslında.
Tabii
yani.
Hep bu bağlamla alakalı. Ve
size zulmediyorlar, sizi üzüyorlar, siz böyle
uzun
yapmayın.
Uzun bir efendim işte 13 yıllık Mekke dönemi Efendimizin tebliğiyle, Mekkelilerin ona karşı duruşuyla ve işte Müslümanların ezilmesiyle yani dövülmesi, sövülmesi, ezilmesi. Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın sürekli o toplumsal baskı altında devam etmesiyle. Bak şu ayet-i kerime ne kadar mıyım? Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı ve la tahzen. Yani üzülme, evet. Üzülme. Rabbin seninle beraber. Üzülme, işte sabret. Cenab-ı Hak seni muvaffak kılacak tarzında. Ve la tahsen, ve la tahsen. Ve la tekun fi dakim ve yemkurun. Onların kurdukları hileler efendim karşılığında için daralmasın. Mesela Hicr Suresi ayet-i kerimeleri. Ve lekad ne'lemu enneke yadîku sadrike bimâ yekûlûn.
Evet.
Biliyoruz ki onların efendim ileri geri konuşmaları, çünkü işte deli diyorlar, sihirbaz diyorlar, mecnun diyorlar, Kur'an-ı Kerim efendim şair şiir sözü diyorlar falan böyle yani. Ve bunu bir kişi söylemiyor. Efendim,
bütün bir
kişi,
toplum söylüyor, evet.
Ama bütün Mekke söylüyor bunu.
Ve bu zamana kadar böyle bir emare de göstermemişsiniz hocam. Bu, çok büyük
bütün
bir psikolojik
Mekke,
ağırlık.
Mekke söylüyor. Sadece Ebu Cehil söylemiyor. Evet. Ebu Cehil o toplumun efendim lideri. O söylüyorsa arkasında kocaman Mekke var demektir. Evet. Ya buna karşı Efendimiz Aleyhisselam'ın sabırlı olması tekrar ediliyor. Biliyoruz ki onların ileri geri konuşmaları sebebiyle senin efendim için daralıyor. Ama böyle yapma efendim, ne yapacaksın? Fesebbih bihamd rabbike ve kümüne sacidin. Rabbini tesbih edeceksin, hamd edeceksin, seyredeceksin. Ve abud rabbike hatta yetekil yakın. Yakın gelinceye kadar da efendim Rabbine kulluğa devam edeceksin diyerek sürekli kulluğu, tesbihi, tahmidi, affı, efendim, sabrı,
evet.
Ondan efendim şey yaparak uzun bir efendim bir Mekke dönemi bu şekilde geçirilmesini Yüce Rabbimiz istiyor.
Evet.
Peygamberimizden, etrafındaki Müslümanlardan. Sonra da tabii işte Mekke'de tabii ki orada mesela bir kafirin süresi de biraz. Müşriklerin Efendimiz Aleyhisselam'la onun davasını yani tebliğini engelleme imkanı olmayınca çok baskı yaptılar.
Bir uzlaşma talepleri olmayınca, oldu.
Uzma talepleri oldu ve ayet-i kerimelerde bu uzlaşma taleplere çok yer veriliyor. İşte kafirin süresinde olsun, işte efendim kalem süresinde falan olsun. İstiyorlar ki orta bir noktada buluşalım. Diyorlar ki ya Muhammed işte bir sene gel bizim putlarımıza sen tap. İşte en azından dil uzatma, onları kötüleme. Biz de bir sene onu terk edelim. Senin tek olan efendim tevhide inanalım. Tek olan Allah'a tapalım diye. Böyle talepleri oluyor. Ama bununla ilgili kafirin süresi örneğinde olduğu gibi genel ayet-i kerimeler asla yani tevhidde uzlaşmanın olması mümkün olmadığı noktasında net ifadeler geliyor. Ve Efendimiz asla bir taviz vermeden de o Mekke döneminde o tebliğine devam etmiş oluyor.
Karşılığını elbette ki zulümle görüyor ama değil
tabii
mi hocam?
Tabii ki.
Evet. Yani ilk dönemlerde Efendimiz hem zihni bir olgunlaşma evresine girdi. Daha sonrasında ise açıktan davetle İslam'ı bütün herkese duyurmuş oldu. Fakat bunun karşılığı kavminden kendisine gelen bir zulüm oldu. Ve bu zulüm Mekke döneminin tamamına, belki dile kolay geliyor ama 13 yıllık bir süre zarfına yayılmış oldu. Bizler için çok büyük şeyler var hocam. Biz en ufak bir şeyde mızıldıyoruz ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sistematik bu boykot olsun, sistematik zulme 13 yıl boyunca göğüs germiş. Bu bizim için büyük bir örnek olmalı.
Evet. Ya tabii burada Seyyid Kutub'un bir tespiti çok dikkatimizi çekiyor. Cenab-ı Hak isteseydi Mekke'de Efendimiz Aleyhisselam'ı bu kadar zor şartlarda efendim bırakmazdı.
Evet.
Ne boykotlar olurdu, ne büyük tepkiler olabilirdi. Kureyş de biraz erkenden yumuşayıp Efendimiz'i kabul edebilirlerdi. Ama 13 yıllık büyük bir direniş söz konusu oldu ilk planda. Büyük bir karşı duruş. Büyük bir yani adeta bir mermer gibi, granit gibi yani demir gibi efendim bir durumla karşı karşıya kalındı. Ve sürekli Peygamberimiz'e ve ona inananlara da hep sabretme, İşte boyun bükme, itaat etme, affetme tarzının telkinleri yapıldı. Bunun hikmetiyle ilgili şunu söylüyor Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh. Diyor ki Arapların yapısında diyor dik başlılık vardı diyor.
Hmm.
Yani böyle itaat etme, söz dinleme şeyleri onlara da yani fevri hareket etme.
Dediğin dedik. Evet.
Ondan sonra kendi fikrinin üstün görme, başkasını kabul ettirme tarzında müzikleri vardı. Birisine böyle peygamber bile olsa, Allah peygamber olsa ona boyun büküp de onun dediği itaat etme şeylerinde o taraflar biraz zayıftı diyor.
Hmm.
Dolayısıyla diyor Cenab-ı Hak diyor o inananlara ve inanan Araplara, peygamberimize 13 yıl boyunca yani söz dinlemeyi, itaat etmeyi, boyun bükmeyi, Allah ve Resulü'nün efendim ne derse ona teslim olmanın eğitimini yaptırdı.
Evet.
Talibini yaptırdı. Bu çok önemli bir şeydi çünkü efendim Medine dönemine gelince savaşlar. Ondan sonra diyeyim ki efendim tebliğ için dünyaya yayılma söz konusu olunca söz dinlemeyen bir ekiple bu iş yapmak mümkün olmadığı için onları önce itaat alıştırdı. Teslimiyet alıştırdı. O teslimi itaat duygusuna yerleşince de oradan büyük bir efendim fütuhat, evet, gerçekleşmiş oldu. Çok güzel, önemli bir tespit
evet,
o.
Kesinlikle. Önce bir söz dinleme sanatını öğrendiler. Ardından da onun üzerine bir medeniyet inşa etmeyi öğrendiler. Eyvallah değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta Risaletin Mekke dönemini ele almış olduk. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çektiği eziyetlerden bahsettik. Rabbim bu kıssalardan gerekli hisseyi alabilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.